Ekonomi gündemi.
Kıymetli dinleyiciler, ben Erdal Tanas Karagöl. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Ekonomik Gündem program ekibi adına herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Bu haftaki konumuz sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu anlamda da son dönemde öne çıkan ve konuşulan önemli bir konu var. Döngüsel ekonomi, döngüsel ekonominin sürdürülebilir kalkınmayla ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda geçen hafta çok önemli bir sempozyum gerçekleştirildi. Türkiye Bilimler Akademisi'nin öncülüğünde üniversitelerin katılımıyla, hatta Birleşmiş Milletler'den akademisyen ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya Üniversitesi'nde dünyaca ünlü kalkınma iktisatçısı Jeffrey Sachs'ın katılımıyla bir önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda döngüsel ekonomi konuları tartışıldı. Tabii döngüsel ekonomi dediğimiz şey aslında, yani hep sıklıkla bahsediyoruz belki, yani geri dönüşüm, atıkların yeniden kullanımı ve atıkların azaltılması olsa da aslında biz döngüsel ekonomiyi özellikle sürdürülebilir kalkınmayla ya da sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerini, amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir anlamda da döngüsel ekonominin çok önemli olduğunu ya da olacağını söyleyebiliriz. Tabii sürdürülebilirlikten bahsedince ya da sürdürülebilir işte kalkınmadan bahsettiğimizde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Bu hedeflere ulaşabilmek için de tabii belli adımların atılması gerekiyor. Özellikle de bu Covid döneminde sürekli, yani hep bahsediyoruz işte aşırı tüketim, özellikle de işte çevreyle uyumlu bir kalkınma, adil gelir dağılımı, eşitsizliklerin azaltılması, işte nitelikli eğitim. Aslında biz Covid döneminde bunu canlı olarak yaşadık. Belki Covid öncesi dönemde bunlar bahsedilirdi ama ortaya çıkan bu tabloya baktığımızda hani bunun ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine bakacak olursa aslında sürekli belki bahsettiğimiz hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler tarafından bir takvimlendirilme yapıldı. Yani işte 2030 yılına kadar, yani işte 2016'da bunlar açıklandı. 15 yıllık süre içerisinde bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda belli bir süreç var, bir belli çalışmalar var, yol haritası var ve bunlarla ilgili tüm ülkelerin belli katkıları var. Tabii yani hedefler çok ciddi hedefler ya da işte gerçekleştiğinde dünyada birçok belki sorunun hafifleyeceğini de gözünde bulundurduğumuzda bir uluslararası anlamda bir beraberlikten ya da işbirliğine bu anlamda çok daha bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedefler tabii Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen hedefler ama bu döngüsel ekonomi ya da işte bildiğimiz mevcut ekonomik sistemin dışında döngüsel ekonominin bu anlamda da bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirilmesi konusunda da önemli bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte yok sürdürülebilir hedeflere baktığımızda bir numaralı hedefin işte yoksulluğa son verilmesi. Bugün dünyanın işte en önemli sorunlardan birisi ya da işte Covid döneminde özellikle de üretimin daralması, tarımsal ürün fiyatlarındaki artış, gelişmekte olan fakir ülkelerin özellikle bu Covid döneminde çok yani olumsuz etkilenmesi, yoksulluk miktarlarında, yoksul kalan insan sayısında önemli bir artışa neden olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemlerde, Covid ve sonrası dönemlerinde belki bu yoksulluğun sonlandırılması konusunda daha çok politikaya, eyleme ihtiyaç olacağını bu anlamda söyleyebiliriz. İkinci hedefine baktığımızda açlığa son diyor. Yani hani bir taraftan yoksulluğun azaltılması, diğer taraftan da işte insanların aç kalmaması ya da işte gerekli olan besinin, gıdanın sağlanması konusunda özellikle fakir birçok ülkede, Afrika'da birçok ülkede açlıkla ilgili sorunun olmaması konusunda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen önemli bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu yoksullukla mücadelede yalnız bu ülkelerin tabii sorunu olarak bakmamak lazım. Bu sorunu çözecek olan da gerçekten yine dünya, yani işte özellikle zengin ülkeler, bir taraftan daha yüksek gelire sahip olan birçok ülke varken açlıkla mücadele eden birçok ülkenin olması bir anlamda da hani dünyadaki eşitsizliklerin azaltılması ya da gelir adaletinin azaltılması için de çok önemli bir adım olacağını söyleyebiliriz. Üçüncü konu sağlıklı ve kaliteli yaşam. Sürdürülebilirlik ya da sürdürülebilir kalkınma yalnız bir anlamda tabii ekonomik büyümeyle ilgili değil. İşte eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili göstergelerin iyi olması, ortalama yaşam sürelerinin bir şekilde insanların yükselmesi, sağlığa erişimin sağlanabilmesi gerçekten önemli. Yani hani bunun dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanların işte sağlığa erişimde zorluk çekmemesi gerekiyor. Özellikle Covid döneminde mesela bunu çok yaşadık. Test yapamayan ya da işte hasta olan insanların hastaneye gidememesi ya da işte hastanedeki yatak kapasitesinin düşük olması aslında sağlığa erişimin ne kadar önemli olduğunu ya da işte bu koronavirüs döneminde ölümlerin azaltılması konusunda sağlık altyapısı ne kadar önemli olduğunu bir anlamda söyleyebiliriz. Tabii sağlıklı ve kaliteli yaşam aslında yani bir sağlık olarak belki bakıyoruz ama esas olarak da sağlıklı nesillerin yetişmesi, üretime katılması, ekonomik büyümeye katkı yapmaları bir anlamda aslında o yoksulluğun azaltılmasına, açlığın azaltılmasına, insanların daha ayaklar üzerinde durmasına da bu anlamda önemli katkı yapacağını söyleyebiliriz. Dördüncü hedefin işte nitelikli eğitim olduğunu görüyoruz. Yani ekonomiler büyür ama işte kalkınmanın gerçekleştirilmesi, işte nitelikli eğitim, işte sağlıkla ilgili göstergelerin iyi olmasına bağlı. Herkesin nitelikli eğitim alması, bir şekilde yüksek becerilere sahip olması, yani hem meslek anlamında hem üretim anlamında, verimlilik anlamında üretime katılmaları, insanların kolayca iş bulabilmeleri, aslında yani kapasitelerini diyelim arttırmaları yoksullukla mücadelede de önemli bir husus olduğunu söyleyebiliriz. Her nitelikli eğitim yani hem kapasite arttırımı ile ilgili insanların işte yoksulluktan çıkmak, daha iyi iş imkanı sağlamak ya da eğitimli olması, diğer taraftan da ekonomiye önemli anlamda katkı yapacağını ya da farklı sektörlerde insanların iş bulabilmesi, üretime de önemli katkı yapacağını söyleyebiliriz. Beşinci hedef toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu da tabii diyelim özellikle kadınların üretime katılması, yani istihdamı diyelim erkek ve kadın olarak ikiye ayırdığımızda kadınların da istihdama katılması, ekonomik anlamda üretimin özellikle de hani iş gücü ve sermaye olarak iki faktörden oluştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha çok iş gücünün, özellikle kadınların iş gücüne katılması üretimi arttırıcı, yoksulluğu azaltıcı. Özellikle hane bireylerinin gelir elde etmesi, hane gelirini de arttırıcı bir durum olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Altıncı hedef temiz su ve sanitasyon. Bu da tabii yani belki biz hani çok şey gibi görmüyoruz ama işte dünyanın birçok ülkesinde, fakir ülkesinde temiz suya erişim, altyapısının olması, yani hani sanitasyonun altyapısının güçlü olması önemli bir gösterge, kalkınma anlamında ve dünyada hani birçok insanda buna erişimin sağlanması bence önemli. Ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi de göz önünde bulundurduğumuzda daha çok diyelim üretmeniz gerekirse daha çok işte enerji tüketmeniz gerekiyor. Enerji tükettikçe daha belki çok ekonomik büyüme dolayısıyla hani kalkınma için önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz enerji tüketimi. Dolayısıyla enerjiye erişebilirlik bir anlamda önemli. Ya da işte enerjiye erişebilirlik ya da işte enerji kullanımının kalkınmayla da güçlü ilişkisi açısından daha çok diyelim enerji tüketimi daha çok kalkınmanın da öncü göstergeler ya da işte üretim anlamında daha çok elektrik enerjisinin tüketimi aslında burada üretimin olduğu. Dolayısıyla hani üretimin artışı, gayri safi milli hasıla artışı bir anlamda da ekonomik büyüme dolayısıyla kalkınmanın önemli göstergelerinden birisi olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme sonuçta belki ekonomik büyüme olmadan, üretim olmadan kalkınma olur mu? Yani bu hep konuşulan bir şey. Çünkü yani üretiyorsanız, gayri safi yurt içi hasılanız artıyorsa, kişi başı geliriniz artıyorsa, dolayısıyla orada hesaplayacağınız kişi başı gelir aslında hani ülkelerin gruplandırılmasına, sınıflandırılmasına önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan tabii bu büyümenin, ortaya çıkan gayri safi milli hasılanın nasıl paylaşılıyor mu ya da yani bu eğer paylaşılıyorsa ve herkes ortaya çıkan gayri safi milli hasıladan önemli miktarda bir pay alıyorsa gerçekten hani herkesin gelirinin artması, insana yakışır bir hayat sürmesi bu anlamda ortaya çıkan büyümenin bir şekilde kalkınmaya yansıması dolayısıyla hani o kalkınmanın sürdürülebilir olduğunu da bize gösteriyor. Dokuzuncu belki hedef sanayi ve yenilikçilik ve altyapı bu da gerçekten önemli. Çünkü işte ülkelerin daha çok üretmesi, yenilikçi olmaları bir anlamda daha işte katma değeri yüksek ürün üretmesi, bulunduğu gelir grubunu hızla değiştirmesi, işte alt gelir grubunda ise orta gelir, orta gelir grubunda ise yüksek gelirli ekonomiler içerisine çıkabilmesi için gerçekten bu üretim altyapısını değiştirmesi gerekiyor. Daha çok yenilikçi ürünler üretmesi gerekiyor. Bunu satması, gelir elde etmesi, dolayısıyla gayri safi milli hasılasını ve kişi başı gelirini yükseltmesi gerekiyor. Bugün zengin ülkelerde kişi başı gelire baktığımızda yani sanayisi diyelim güçlü, işte yenilikçi altyapısı olan, yenilikçi ürünler üreten ülkelerin olması bu anlamda hani ikisi arasında ekonomik kalkınmayla yenilikçi arasındaki güçlü ilişkiyi bize gösteriyor. 10. hedef ise işsizliklerin azaltılması konusu. Bu dünyadaki belki çatışmaların, ülkelerde yaşanan sosyal riskler, sosyal, toplumsal olayların belki kaynağına indiğimizde ekonomik anlamda eşitsizliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Hem ülkeler arasındaki bu eşitsizliklerin giderilmesi, diğer taraftan da ülkeler arasında eşitsizliklerin giderilmesi. Çünkü dünyayı bir bütün olarak ele aldığımızda ülkeler arasındaki ekonomik anlamdaki eşitsizlik bazı ülkelerin diğer ülkeleri ekonomik anlamda, ticari anlamda olumsuz etkileyeceğini ve ülkeler arasında gittikçe artan bir eşitsizlik kapanmayacak sorunların nedeni de olabilir. Bugün dünyada işte ticaretteki bu savaşın ya da ülkeler arasında belli ülkeler arasında çıkan çatışmaların sebeplerine baktığımızda aslında bunların hani büyük nedenlerinde eşitsizliklerin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden hani dünyadaki eşitsizliklerin azaltılması ekonomik anlamda sürdürülebilir kalkınmanın hedeflenmesi ya da işte bu sürdürülebilir bir kalkınma varsa bu anlamda eşitsizliklerin azaltılması bir anlamda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar özellikle şehirleşmenin neden olacağı çevre kirliliği ya da sebep olacağı sorunlar, kötü şehirleşmenin neden olabileceği toplumsal olaylar, suçlar bir anlamda da hani şehirlerinde yaşanabilir olması gerekiyor ya da sürdürülebilir şehirler olması gerekiyor. Daha toplum yapısına uygun şehir yapısı açıkçası hani ortaya çıkan kalkınmanın da bir göstergesi olarak almamız gerekiyor. Sorumlu üretim ve tüketim bu da yani hani dünyada son dönemlerde çok konuşulan belki de hani Covid döneminde bu hani kısıtlamalar, ekonomik anlamdaki daralmalar ya da üretimdeki daralmalar nedeniyle insanlar şunu fark etti. Yani işte inanılmaz bir tüketim çılgınlığı vardı Covid öncesi. Ya bu alışveriş yapmadan, çok fazla tüketmeden de insanlar yaşayabiliyormuş. Ya da işte daha fazla tüketerek aslında yani hem çevre anlamında hem işte kaynak israfı anlamında ya da işte insanların sürekli işte borçla bu tüketimi finanse etmesinden dolayı yani birçok sorunların oluşmasına neden olduğunu gördük. Dolayısıyla sorumlu üretim, sorumlu tüketim bir anlamda ortaya çıkan hani ekonomik büyümenin ya da kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir önemli bir husus özellikle doğal yaşamla ilgili iklim eylem planları, işte sudaki yaşam, karasal yaşam, yani sudaki yaşamın diyelim, sürdürülebilir olması, karadaki yaşamın korunması, işte iklim eylem planları, işte Paris İklim Anlaşması, çevrenin korunması gittikçe de hani son dönemlerde sıklıkla konuştuğumuz ve bunun özellikle mesela Paris İklim Anlaşması konusunda farklı görüşler olsa da özellikle küresel ısınmanın önlenmesi konusunda uluslararası bir anlaşma olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bir şekilde de bu küresel ısınmanın etkisini azaltabilmek için yani dünyanın birçok ülkesi burada yani bu anlaşmada bunun gerektiği eylem planlarının bir şekilde de hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten hani tüm dünya için özellikle son yıllarda değişen iklim koşulları, kışın yaşanan büyük sıcaklık farklılıkları bu hem bizler için hem doğal yaşam için aslında büyük bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz. Son iki hedefe baktığımızda özellikle işte barış, adalet ve güçlü kurumların olması amaçlar için ortaklıkta. Bu da açıkçası hani şiddetin azalması, adalet ve güçlü kurumların olması, uluslararası kurumların bu konularda öncü olması, insanların bu kurumlara güvenmesi aslında hem atılacak adımların diyelim başarılı olmasını hem de bu hedeflerin benimsenmesi konusunda önemli bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu gerçekleştirebilmek için de belli ortaklıkların olması lazım. Uluslararası işbirliklerinin olması. Yani bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerin Birleşmiş Milletler belki işte UNDP bunlara öncülük ediyor. Ama bir şekilde de bunların işte 2030 yılına kadar yani belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi tüm üye ülkelerin bu sürece katılmaları, bu eylemleri benimsemeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Tabii 2016 yılında açıklanan bu hedefler 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi konusunda sürekli Birleşmiş Milletler öncülüğünde belli eylem planları var. Bunların hayata geçirilmesi konusunda belli çabalar var. Açıkçası hani bu Covid döneminde yani 2019 sonlarında, özellikle 2020 yılında belki de hani bu hedeflerin hani gerçekleştirmesi konusunda bu Covid dönemi önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte belli adımlar belki işte daha önce geçen 4-5 yıllık süre içerisinde atıldı ama Covid dolayısıyla birçok yeni sorun ortaya çıkması, işte üretimin daralması, küresel anlamda belli sorunların olması. Daha önce biliyorsunuz Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları vardı. İşte Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'nın Trump döneminde çıkmış olması, tekrar yeni dönemde, Biden döneminde tekrar buna dönmüş olması aslında yani bu hedeflerin gerçekleşmesi konusunda belli soru işaretlerin oluşmasına neden oldu ama bu Covid sonrası dönemlerde yani hem başta dediğimiz o işte döngüsel ekonomi yeniden hayatımıza girmesi birçok ülkede bunlarla ilgili eylem planlarının hayata geçirilmesi diğer taraftan da ülkelerin şu anda bu takip ettikleri Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda belki Covid aslında hani bir gerçekten mihenk taşı oldu. Yani hani bu sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu Covid döneminde yani birçok insan birçok ülke canlı olarak gördü. Dolayısıyla belki yani o 2020 yılı ya da 2020 yılında halen etkisini gördüğümüz COVID'in özellikle bu hedefleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda belki ülkelerin daha çok motive olacaklarını, bu konuda adımlarını hızlandıracaklarını, daha önce belki işbirliği yapmayan, bir araya gelmeyen birçok ülkenin bir anlamda bu işbirliklerine beraber hareket etme, ortaklıklar kurma konusunda daha güçlü irade göstereceklerini bir anlamda bekleyebiliriz ve bu 2030 yılına kadar belki hepsiyle hani belirlenen hedeflere ulaşma konusunda, yani tüm hedeflerde belki belli sapmalar olabilir ama bu hedeflere yaklaşılması, bunların belli bir kısmının gerçekleştirilecek olması bir anlamda aslında dünya için önemli bir kazanç olduğunu ya da olacağını bir anlamda söyleyebiliriz. Tabii bunların hayata geçirmesi, kısmen bile olsa yani başarılı olması yeni dönemde farklı hedeflerin koyulmasına ve daha farklı hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda da önemli bir referans olacağını söyleyebiliriz. Evet, bugünkü programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomik Gündemi programından herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.
Ekonomi Gündemi.